Ayrım 7.
Ya da bando takımlarının kabine salonunda Demirel'e müzik yaparken yürümeye kalkmaları. Dörderli sıra halinde yürüyorlar, sonra ikiye ayrılıp karşı karşıya geçerek birbirlerinin arasından geçiyorlar. Süleyman Bey de bakıyor. Bu arada Başbakan Demirel'in masasında duran 1992 ithalat ve ihracat rejimi, evrakın bandocuların notalarına karışıp Safranbolu'ya gittiği, Süleyman Bey'in önündeki Avrupa Birliği ile ilişkiler dosyasının içinde ise D-Habire Cemalim parçasının notalarının kaldığı gelen diğer haberler arasındaydı. Bakıyorsunuz ki bir kırnatacı Erdal Bey'in koltuğuna oturmuş, kemençeci Maliye Bakanı Sümer Oral'ın yerine, darbukacı Cavit Çağlar'ın Sümen takımının üstüne. Müzik yapıyorlar. Başbakan da dinliyor. Sanki Viyana Filarmoni Orkestrası'dır. Sonra koltuğun altındaki plastik fermuarlı çantalar olan heyet mensupları il olmak istiyoruz diyorlar. Ve Süleyman Bey söze giriyor. Biz niçin varız? Sizin için varız. Başbakan Demirel'le kırnatalı, darbukalı heyetlerin görüşmesi çok kolay. Diyelim ki Gümüşhane heyeti önüne ince saz heyetini katıp geldiğinde başbakanlığa girebiliyor da TÜSİAD heyeti ta İstanbul'dan gelip görüşemiyor. Ve TÜSİAD'cılar başbakanla görüşebilmek için Aydın Zeybe'yi kılığına girdiler. Önlerinde kırnatacı ile davulcu. Rahmi Koç, Üzeyir Garih, Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı oynaya oynaya başbakanlığa yaklaştıklarında görevliler Zeybekler heyeti geliyor, yol açın, yol açın dediler. Güler Sabancı da melek oldu. Arkalarında da Ali Coşkun, Halit Narin gibi ünlü iş adamları. Zeybek havası müziğine uygun adımlarla hem kendi etraflarında hem de birbirlerinin çevresinde döne döne başbakanlık kapısından geçtiler. Arada bir de kılıçlarını çekip şakırdatıyorlar. Hemen Bakanlar Kurulu salonuna alındılar. Demirel onlara, biz niçin varız, sizin için varız dedi. Onlar da keman kutusunun içinde içeri soktukları sorunlarıyla ilgili dosyaları çıkartıp verdiler. Brüksel'den gelen OECD heyetinin de Başbakan Demirel'le görüşmekte zorluk çektiği, sonunda Avrupalı diplomatların Arhavi heyeti kılığında oynaya oynaya içeri girdikleri söylendi. Arhavi mahalli folklor ekibi kılığındaki OECD heyetinin Bakanlar Kurulu salonunda bir süre dolandıktan sonra Demirel'in ''Biz niçin varız, sizin için varız?'' diye söze başladığı ve Arhavi'yi il yapma sözü verdiği de gelen diğer haberler arasında. Nitekim OECD heyetinin kol kola girmiş, zıplaya zıplaya başbakanlıktan ayrıldığını gören bizim gazeteci tayfesi doğru telefonlara koşarak görüşmeler son derece olumlu geçmiştir şeklinde haberlerini yazdırdılar. Çok mu abarttık ne? Peki siz söyleyin, baba nasıl geldi? İyi tatiller. Sıcak ikiye ayrılır. Az sıcak, çok sıcak. Biz iyi tatiller için Ankara'dan sıcak bir günde yola çıktık. Karım her zaman tedbiri elden bırakmadığı için şemsiyesini ve kalın mantosunu yanına aldı. Antalya, Kemer, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Çeşme. Bilmiyorum öyle bir yerde nerede kalmak istersiniz? Yazlık villanızda mı? Pansiyonlarda mı? Lüks bir otelde mi? Diyelim ki yazlık villayı seçtiniz. Kıyılarımız yazlık villalarla dolu. Habire de yapılıyor. Ucuz bir arazi kapatan, yeşil doğa plan proje demeden birbirine bitişik, iç içe geçmiş yazlık villa yapıp satıyor. Alıcısı da çok. Çünkü bir zamanlar nasıl apartman katı çok modaysa, şimdi de yazlık villa çok moda. Tabii ki Türk insanı balkonda halı yıkayarak, merdiven boşluğuna naylon leğeni, takunyasını bırakarak apartman kültürünü kendine göre yarattıysa, yazlık villa da öyle olmuş. Yazlık villaların genellikle bahçesi yok. Birbirine iyice bitişik, iç içe ve girift. Daha doğrusu bir yüksek apartmanın yan yatırılmışı. Hoş, deniz de gözükmüyor. Eğer rakınızı denize bakarak yudumlamak istiyorsanız, bardağınızı alıp bir koşu denize bakıp gelmek zorundasınız. Bizim ahbapların da yazlık villası var. Evin Bey'inin kendi poposunu kaşırken kazara komşusu Tapucu Bey'in kafasını kaşıması her zaman olası. Sabah erken uyanmak için saatini kurduğundaysa tüm yazlık villa sitesi aynı zamanda uyanıyor. Kıyılarda dağlar taşlar böyle yazlık villalarla dolu. Orman gibi. Yazlık villa ormanları. Yazlık villası olmayanların tabii ki kendilerine kalacak bir yer bulması gerekiyor. Artık bir pansiyon mu olur, bir otel mi, bir çadır mı? Kamu kurumlarında çalışanlarınsa eğitim ve dinlenme tesisleri var. Buralardan yararlanmak için o kurumda çalışmamak şartı aranıyor. Eğer çalıştığınız kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanmak istiyorsanız bu çok zor bir şey. Bakanların ve genel müdürlerin hısım akrabasına ancak yetiyor. Eğitim ve dinlenme tesislerinin sahibi olduğu kurumda çalışanlarsa artık başka bir yer buluyor kendilerine. Paranız varsa turistik otellerde kalabiliyorsunuz. Genel olarak bu oteller 5 yıldızlı. Az da olsa 4 ya da 3 yıldızlı oteller de bulmak olası. Otellerin yıldız sayısıyla faturayı öderken kafanızda çakan yıldızların sayısı her zaman doğru orantılıdır. Ama iyi tatiller için böyle bir otele düşerseniz su bulamayıp susuz kalacağınız kesindir. Böyle ufak tefek kusurları oluyor. Diyelim ki yetişmiş personel pek yok. Hoş, Türk yaratıcılığını burada da görüyoruz. Otel yapılırken inşaatta çalışan doğrudan gelmiş amelelere şeritli pantolonla parlak yakalı ceketler giydirip garson yapıyorlar. Amele çavuşları ise şef garson oluyor. Gerçi Nescafe istediğinizde size gidip bir kürek beton harcı getirmiyorlar ama anlayamadıkları için gidip gelmedikleri sıkça oluyor. Ya da menü olarak ne var sorusu karşısında inşaatta emeği geçmiş şef garsondan duvar kirişlerinin ne kadar sağlam olduğunu dinleyebilirsiniz. Acaba menüde ne var? 50 torba çimento, 2 ton 8'lik demir. Yiyecek olarak? Ayrıyeten 8 ton haç, 20'lik tuğla ve 3000 metrekare kalıp tahtası ile çelik kiriş takviyeli. Yatacak kalkacak yer sorunu böylece halledildikten sonra sıra keyifli keyifli denize girmeye gelecektir. İyi tatillerin en çekici yanı tabii ki denize girip serinlemektir denilebilir. Elbette denizlerimizi az bir şey kirlettiğimizi bilirsiniz. Şehirlerin, kasabaların, dinlenme tesislerinin, yazlık villaların, otellerin lağımları denize bağlandığı için. İnsanlar önce denize çişlerini yapıyor, sonra gidip içinde yüzüyorlar. Bu iyi tatiller oluyor. Ve denizde çiş gördüklerinde yakınıyorlar. Aa, kim yapmış kakasını? Denize çişini yapıp peşinden içine girip serinleyen ender uluslardan birisiyiz. Allah'tan Türkiye'nin üç yanı denizlerle çevrili de bu o kadar göze batmıyor. Ve güzelim kumsallar. Almanya'dan, Belçika'dan, İngiltere'den, Balkanlar'dan, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere bizim aziz vatandaşlarımızın karşılaşıp tanıştıkları, bakıştıkları kumsallar. İyi tatiller için gelen turistler için de tabii ki en çok ilgili bikinili üstsüz kadınlar çekiyor. Kasket ve postallarını muhafaza kaydıyla, uzun donlarıyla plajlara gelen bizim hemşehriler, turist kadınlara aşırı ilgi gösteriyorlar. Kimileri iyice sokuluyor. Turistin açık memesini iyice yakından inceliyor. Kumsalda memelerini açmış güneşlenmekte olan bir turist kız gördüklerinde, genellikle bizimkiler hemen çevresine oturup yarım ay biçiminde muhasara pozisyonu alıyorlar. Memelerin sahibi gözlerini yummuş güneşlenirken, takım kaptanından taktik alan basketçiler gibi üzerine abanmış aziz hemşerilerimiz zaman zaman kendi aralarında memeler üzerinde teknik değerlendirmeler yapmıyor değiller. Bu Alman'dır. Belçika. Alman köl tarafından. Ucu dikine yukarıda oldu muydu bileceksin ki Alman. Ya Bulgarınkisi? Onlarınki kısmen gevşektir. Yamacına bakacaksın. Yamacı dik geldi mi o Belçika demek. Bunlarınki bilhassa az ufaktan bir nispet büyükçedir. Ele iyi gelir. Bu belli ki Belçika. Yunan'ınkisi nasıl olur? Onlarınkinin miğferi dardır. Bu işte en mühim nokta miğfer. Milliyet dediğin miğferinden işaretlidir. Rahmetli Hüseyin Çavuş vardı, harpte düşman taburunu önüne katıp Hindistan'a kadar kovalamıştı. O derdi ki rahmetli, memiğin miğferi göre baktığında o karı İngiliz'dir. Demek ki miğferi mühim. Amerikalınkisi aynen roket gibisidir. Uf! Tabii, ucusu hafiften yana oldu muydu? Hah, o Rus. Ve iyi tatillerin satıcılar ordusu. Sucular, mısırcılar, bademciler, şerbetçiler, gazozcular, yemişçiler, tartıcılar, sigaracılar. Genel olarak çocuklardan oluşan bu esnaf, dışa açılan Türkiye bilincinde daha çok dövizle çalışıyor. Satıcılar tarafından kuşatılan bir turistin kurtuluş şansı çok azdır. Satıcılarla başa çıkamayanların help, help diye zıplamaları ise turizm patlaması değilse bile turist patlaması sayılır. Ve satıcılar ordusundan kaçıp kendini bir restorana atanlar, kaşla göz arasında önlerinde buldukları bayat bir barbuna yaklaşık bir otomobil fiyatı kadar para verip dışarı çıkabiliyorlar. Ki genelde satıcılar ordusu onları kapıda bekliyordur. Bilmiyorum, siz bu sene iyi tatiller yaptınız mı? Yapmadıysanız size iyi tatiller. İrtica nasıl görüşüldü? Sizler bilir misiniz, bilmez misiniz? Bir zamanlar bu ülkenin başında bir erkekle bir kadın vardı. Hacı ile bacı. Hacı, bacının yalancı bir din düşmanı olduğunu söyleye söyleye seçmenden çok iyi olanmıştı. Bacı ise hacının yalancı bir laik cumhuriyet düşmanı olduğunu söyleye söyleye. İkisi koalisyon kurdular. Hacı başbakan oldu, bacı başbakan yardımcısı. Böylece demokrasimizin erdemidir. Laik cumhuriyetçilerin oyları şeriatçı hacıya, hırsızlıklara tepki duyan Müslümanların oyları da bacıya yaramıştı. O günleri bilir misiniz, bilmez misiniz? Ve o günlerde irtica hortladı. Bu hikaye o günlerin hikayesi. Kabine, irticai faaliyetlerle alınacak önlemleri görüşmek üzere toplandı. Başbakan günlerdir, hükümet irtica tehlikesini görüşecek diye yazan gazetelerin muhabirlerini ve TV kameramanlarını dışarı çıkarttıktan sonra, ceketinin yan cebinden kenarı dantel işlemeli külahını çıkartıp başına geçirdi. Açılış duasını okuyup dört bir yana üfledikten sonra, Esselamun Aleyküm, tedbirlerimizi uzun, orta, kısa vade olmak üzere üç mahiyette alacağız diyerek toplantıyı açtı. İlk sözü devlet bakanı aldı. Devlet bakanı Musa sallallahu aleyhi ve selama bir gün taş sordu diyerek kimsenin başkasının malında gözü olmaması gerektiğini, bu taş hadisesinin çok güzel ifade ettiğini anlattı. Dinleyenlerin itikadı biriken bin oldu. Başbakan sordu. Bu buyurduğunuz hangi vadede tedbir oluyor? Orta. Hep birlikte üç cüz okundu. Kadın başbakan yardımcısı başına örttüğü beyaz başörtüsünün ucunu ağzına kapatarak başbakanın kulağına eğildi. Ben bir dua bilirim. Başbakan, öyle mi? Hamdü sena, hamdü sena diyerek onu tebrik etti. Tabii ki bilirim. Uydur el lezine el fusuretel dünya aslen hu faslen hu. Başbakanın ikinci sözü Adalet Bakanı Ebu Şevket'e verdi. Ebu Şevket, el hukukül kitaptan mealler vererek, ariflerin menkıbeleri buyuruyorlar ki, bir kimse diğer bir kimsenin aleyhine çeteler kurarsa, o kişi cennetin kerametine mazhar olamaz diyerek özlü bir konuşma yaptı. Dinleyenlerin itikadı biriken bin oldu. Başbakan, şimdi de Kardeş Parti'den arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanımız Mehmet Efendi'den sağlam bir konuşma yapmasını istiyoruz, dedi. Mehmet Efendi, utanıp parmaklarını masasının kenarında yürütürken, ben bir tek mini tavşan ile beyaz meleki bilirim, dedi. Kabine, isteriz, isteriz diye tempo tuttu. Devlet Bakanı Ebu Mollaoğlu ise Bedir Kalesi cengini anlattı. Kabine ağlıyordu. Herkesin ağlamakta olduğunu gören hatip, elini kulağına atıp sesini yükselterek, bir beyaz kuş geldi, dedi ki, ey irşat, ol Bilal Habeşi olmuştur şehit. Dediğinde ise kadın başbakan yardımcısı, örtüsünün altından, eyvah Bilal Bey'i de mi vurdular, diyerek adeta hıçkırdı. Başbakan, o eskiden olmuş, dedi. Başbakan yardımcısı gözlerini silerken, olsun ben yeni duydum, diye inledi. Ve Ticaret Bakanı parmağını göğe doğrultup haykırdı. Tekbir. Hep bir ağızdan tekbir getirdiler. İtikatları biriken bin oldu. ve toplantı bittiğinde başbakan ile yardımcısı medyaya irticai faaliyetlerin ele alındığını, Bakanlar Kurulu'nun irtica üzerinde hassasiyetle durduğunu açıkladılar. Demirtepe Köprüsü. Ankara'nın Demirtepe Köprüsü'nü yıktılar. Yıkıcılar, Amerikan usulü yıkacağız dediler. Nasıl oluyor Amerikan usulü köprü yıkmak? Bombayla. Zaman zaman televizyon haberlerinde izlediğiniz gibi yıkılacak şeyin her yanına bombalar yerleştiriliyor. Bombalar bir anda patlatılıyor. Böylece yapı çevreye hiçbir zarar vermeden yerinde çöküyor. Bu o yıllarda geliştirilen bir teknoloji. Bunu bizimkiler ilk kez Demirtepe Köprüsü'nde denediler. Çok başarılı oldu. Gerçi biraz gürültü koptu ama zaten köprü de yıkılmadı. Başa dönersek, bu teknolojiyi ilk kez uygulayacak olan şirket Ankara Belediyesi ile anlaşmıştı. Büyük bir şov olacaktı. Bütün medya çağrıldı. Kameralar, foto muhabirleri yerlerini aldılar. Köprünün belki bin yerine küçük küçük patlayıcılar konuldu. O patlayıcılardan gelen kablolar kumanda merkezine ulaşıyor. Amerikan usulü bina yıkacak şirketin yöneticisi, "Şimdi ufak bir ses duyacaksınız, bir de bakacaksınız ki köprü yok," dedi. Halk da birikmedi değil. Biriken kalabalıkta bu işi bilmeyenler, hiç bilmeyenlere anlattılar. Bir ses gelecek, o kadar. Yani kulak vermezsen duyulmaz bile. Ufak bir pıt, o kadar. Amerikan usulü yıkımı yapacak yönetici, "Şimdi ben son kez köprünün üstüne çıkıyorum. Çünkü birazdan ne olacak bilin bakalım," dedi. Kalabalık bir ağızdan yanıtlandı. "Az bir ses gelecek, o kadar." Ve Amerikan usulü yıkım için yönetmen, "Şimdi yıkıyorum," anlamında gülümseyerek medyaya baktı. Halka dönüp onları hafif selamladı ve mağrur biçimde kısa tombul işaret parmağını havaya kaldırıp dört bir yana ayrı ayrı gösterdi. Bunun anlamı bir parmaklık iş. Oldukça uzun süren alkış ve yaşa, bravo sesleri dindikten sonra düğmeye bastı. Çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Köprü bir toz bulutunun içinde kayboldu. Az sonra toz dağıldı. Köprü olduğu gibi orada öyle duruyor. Çevredeki her şey yıkılmıştı. Köprü hariç. Köprüde çizik bile yoktu. Peşinden Türk usulü yıkıma geçildi. Yani oldukça uzun zamanda ve kazma kürekle. Tabii ki Demirtepe Köprüsü'nü yıkanlar benim için anlamını hiçbir zaman bilemezlerdi. Köprünün kalın kalın yuvarlak sütun ayakları vardı. O ayakların betonuna kazınmış belki binlerce isim, kalp, ok resmi, mesaj, şiir. Köprünün ayakları arasında şarapçı bir ihtiyar yaşardı. Saçı sakalı birbirine karışmış, yaz kış paltoyla oturan, bir de Süleyman Bey'inkinden bir fötr şapkası olan birisi. Demirtepe Köprüsü'nün altını hiçbir zaman unutamam. Çünkü eşim Andre ile randevu yerimizdi. Köprünün sağ ayaklarının altında buluşurduk. Onu ilk kez orada bekledim. Kim bilir daha kaç kez heyecanlı bekleyişler. Kim bilir kaç kez ekiliş. Kim bilir kaç milyon defa gümbür gümbür kalp çarpıntısı. Bu yüzden Demirtepe Köprüsü'nün yıkılışı en çok beni ilgilendiriyordu. Amerikan usulü yıkamadıklarında sevinmiştim ama peşinden Türk usulü yıktılar. Yerine yenisini, çok daha mükemmeli yaptılar ya, ayaksız. Şarapçı ihtiyarla duygularımızın kesiştiği yer diye düşünüyordum. O ayaklara birlikte benim anılarım onun yuvası gitmişti. Kim bilir yaşayıp gördüyse. Köprünün yıkıldığı günlerde Hürriyet'te yeni yeni yazmaya başlamıştım. Köprümüzün yıkılmış olmasına üzüldüm. Oturup kendime göre Demirtepe Köprüsü'nün yıkıldığını eleştiren sert bir yazı yazdım. Yazımın ilk cümlesi şöyleydi. Köprülerimizi yıkmayalım. Bana göre teknik ve ilmi bir yazıydı ama içinde Andre ile buluşma yerimizdi gibi cümlelerde yok değil. Orada büyük bir proje uygulayan belediye başkanı Murat Karayalçın o gün telefon açtı. "Üzgünüm, hanımefendiyle buluşma yerinizi yıkmışım." Kutu projesi. Bu bir mizah hikayesi değildir. Zaten hikaye de değildir. Olay 1996 yılında evimize doğalgaz bağlatmak gibi bir uygar düşünceyle başladı ve bitti. Biliyorsunuzdur, uygarlık genelde bir dilekçeyle başlar. Doğalgaz bağlatma dilekçemizi verdik, işlemler başladı. Önce bir kutu projesi çizildi ki doğalgaz saatimiz o kutunun içine konulacak. Kutu projemiz için bir maaşım tutarında para istediler. Tabii ki sevine sevine verdik. Gerçi bütün kutular standarttı. Yani bütün evlere takılan doğalgaz kutuları aynı olduğu halde ayrı ayrı proje çiziliyor, onaya gidiyor, bürokratlar ayrı ayrı imzalıyorlar. Ama kutular aynı. Olsun. Ve karımla ikimiz ev gezmelerinde olsun, eş ahbap sohbetlerinde olsun kutu projemizden laf açmadan edemez olduk. Ne yapıp yapıp lafı doğalgaz alacağımıza ve kutu projemizin çizilmekte olduğuna getirdik. Biliyorsunuz bizim kutu projemiz de yapılıyor. Yakında tamam. Nerede kuruyorsunuz? Niye? Kutu fabrikasını. Hayır, bir tek kutu. İçine doğalgazımızın saati konuluyor. Şimdi proje aşamasında. Zaten bir defa laf açılınca ben kutu ve proje hakkında artık ne biliyorsam. Kutu projesi nedir? İyi bir kutu projesi nasıl olmalı? İlk kutuyu kim yaptı? Kutuya niye kutu diyorlar? Bu arada kutu projemizle ilgili işlemler başladı. Kutu projemizi giren evrak, çıkan evraktan geçirip imzaya yolladılar. Başladık kutu projemizi kovalamaya. Kutuyla özdeşleşmiştik. Artık evde kutu projesinden başka konu yoktu. Henüz daha doğalgazın kendisine sıra gelmediği halde kutu projesi zaman alıyordu. 15-20 gün kadar imzada kaldı. Oradan çıktı, yine imzaya girdi. Oradan da makine mühendisleri odasına imzaya gitti. Bütün kutular aynı, bütün projeler aynı, bütün kutu projeleri aynı ama imza işlemleri ayrı ayrı. Biz devamlı kutu projesi konuşur olduk. Eşim zaman zaman uyarmıyor değil. Yine yüzün kutuya benzedi, çok kaptırdın ama. Sonunda kutu projemiz çıktı. Kutuyu getirip yerine taktılar. Bendeniz elimde kutu projesi, kutunun başından ayrılamıyorum. Evirip çevirip bakıyorum. 30 kadar imzalı, hesap cetvelli, milimetrik ince hesaplar ve birçok teknik çizim. Kutu projeye uygun hazırdı. Ki doğalgaz saatini getirip içine takacaklar. Sıra geldi saati takmaya. Saat kutunun içine sığmadı. Ego içleri çekiçlerle, sonra da balyozlarla kutuyu genişlettiler. Kutumuz dikdörtgendi, yumurta gibi oval oldu. Sonunda dik durması gereken saati kutunun içine yanlamasına sokup bağladılar. 3 gün kadar elimde kutu projesi, doğalgaz saatinin başında öyle durdum. Doğrusunu isterseniz bir süre boş zamanlarımı elimde kutu projesiyle kutunun karşısında ayakta durarak geçiriyorum. Artık evimizde kutu projesini hiç konuşmuyoruz. Erkenciler. Biz erken ölürüz. Gazetecilerin yaş ortalaması, yeraltı karanlığında çalışan madenciler ya da rutubetli yağlı makine dairelerinde çalışılan gemi adamlarıyla aynı. 45 mi, 47 mi? Sizler bilmezsiniz. Maden işçisinin soluduğu kirli hava, karanlık. Gemi adamının yorgunluğu ve özlemi de bir parça öldürür bizi. Genellikle yüreklerimiz dayanmaz. Yer yer yanan, savaşan, ölen, öldüren bir ülkede gazeteci olmanın faturası ağırdır. Tabii ki yüreğiniz gazeteci ise. Herkesten erken çıkarız yola. Nasıl derlerdi meyhaneciler? Erkenci. Yüreklerimiz çok dayanmaz. Ülkenin neresinde olursa olsun her karga biraz da bizi döver. Her taş biraz da bizi yaralar. Her kurşun biraz da bizi vurur. Her depremde sallanır, her yangında biraz yanarız. Ve erken çekip gideriz. Erkenciler. Gündüzleri odalarımızın camına, çerçevesine kurşun sıkarlar. Bir bakarsınız bombalar, kurşunlar kimimizi daha da erken götürür. Kalem her işe yarıyor da bir tek çelik yelek, demir zırh, kalkan olmuyor. Kaçımızın cesedini bir arabanın koltuklarında kurşunlarla delik deşik olmuş buldular. Kaçımızı bombalarla parçaladılar. Bir bakarsınız postacı gelir, her taraftan bir ürperti çıkar. Bir tehdit, karanlıklarda alınmış bir idam kararı. Ya da bir yoksulun yakarışı, bir çocuğun kalem defter isteyişi. Hiç fark etmez. Her biri biraz daha öldürür bizi. Geceleri, başımızı yastığa koyunca çocukların ağladığını duyarız. Bir kadının hıçkırığı, bir babanın yoksulluğu. Onlar ta gündüzden bir mektup kağıdıyla gelip beynimize yerleşmiştir bile. Karanlık bastırıp sessizlik çöktüğünde el ayak her şey çekilir de bir onlar kalır bize. Kısacası gündüz de gece de yüreklerimiz boş durmaz. Birimiz çekip gittiğinde kalanlar sıra bekleriz. Korktuğumuzu söyleyemeden. Kalemlerimizi sanki korkuyormuşuz gibi sallayarak. Ve gazeteciler erken ölür. Biz erkenciler. Kitabın sonu.